Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Daha önceki dersimizde en son dört imamın kendilerini taklit etmekte yasakladıklarına dair nakillerle bitirmiştik bir önceki dersi. Burada devam ediyoruz inşallah. İmam Ebu Hanife rahimullah gelince sünnetin destekçisi İmam El-Fullani rahimullah El-İkazul Himem kitabında, Şarani El-Yevakıt'ta ve Mizanül Kübra'da, İbnül Arabi Futuhatül Mekkiye'de Ebu Hanife rahimullah'tan şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Delilimi bilmeyen kimsenin benim sözümle fetva vermesi haramdır. Diğer bir rivayette nereden alıp söylediğimizi bilmeyen kimsenin bizim sözümüzle amel etmesi kimseye helal değildir. İmam Rahimullah'ın sözünde açıkça hiç kimsenin imamın sözünün kitap ve sahih sünnetten delilini bilmeden onun görüşüyle amel etmesinin mübah olmayacağı ifade edilmiştir. Ancak delille amel edilir. İşte hadis ehlinin mezhebi de budur ve taklide aykırıdır. Bunlar dört İmam Rahimullah'ın sözleridir ve bunlar taklitçilerin aleyhine delildir. Yine dört imama göre belirli bir imamın mezhebini kitap ve sünnetten deliline bakmadan taklit etmenin kesinlikle haram, büyük günah ve koca bir cehalet olduğuna da delildir. Bu imamlar yasaklamış olmalarına rağmen taklitçilerin onları taklit etmeleri ve onların görüşlerini mezhep edinmeleri bu imamlara karşı da bir isyandır. Şayet taklitçiler insaf gözüyle baksalar ve imamların sözleriyle durumlarını araştırsalar elbette kesin olarak anlarlardı ki İmam Ebu Hanife, Malik, Şafii ve Ahmet, Allah hepsine rahmet etsin, kendilerinin taklit edilmelerini ve görüşlerinin mezhep edinilmesini yasaklamışlardır. Onlar da kendilerinden önceki hadis ehlinin yolunda bulunmuşlardır. Şayet açık naslara aykırı olduklarını iddia ettiğiniz ve dört imama nispet edilen meseleler gerçekten onlara ait görüşler midir? Eğer onların görüşleri ise nasıl olur da onların hadis ehlinin mezhebi üzerinde oldukları doğru kabul edilebilir denilirse? Şöyle cevap veririz. Öncelikle dört imam rahimeullah kesinlikle bunu söylememişlerdir. Bu konuda onların taklit edilmeleri açık bir yanlış, büyük bir cahillik ve bunun onlara nispet edilmesi koca bir yalan ve iftiradır. Nitekim El-Mürcani El-Hanefi, Nazuretul Hak'ta Şeyh Muhammed Yahya El-Muhaddis'in El-İrşad kitabında zikrettiğine göre şöyle demiştir. Fakihlerin sözlerinde asıl olarak hata bulunabilir. Çoğunun isnadı ve itimat edilen makbul bir yol ile nispet imkanı da yoktur. Her ihtimal zikredilir. Zira uydurma olabilir. Başkası tarafından mezhep sahibine iftira edilmiş olabilir. Görmez misin Ebu Cafer Tahavi Rahimullah, Ebu Labbas El-Esam Rahimullah ve başkaları Muhammed bin Abdullah bin Abdülhakem Rahimullah'tan şunu rivayet etmişlerdir. O Şafii'nin kadına arkadan yanaşmak hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun helalliği ya da haramlığı hakkında bir şeyin sahih olarak gelmediğini Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan kıyasa göre bunun helal olduğunu söylediğini işitmiş. Malik'in de muta nikahını mübah saydığını anlatmıştır. Yine bunun aynısı başkasından da rivayet edilmiş olup onlar adına uydurulmuş şeylerdir. Ebu Nasr Es-Sabbah Er-Rabi'nin kendisinden başka ilah olmayana yemin ederek İbnül Hakem Şafii Rahimullah adına bu yalanı uydurdu dediğini nakleder. İmam Malik'in mezhebinde muta nikahı yapana had cezası vurulması gerekir. Hatip Tarihül Bağdat'ta Ebu Naim Fadl bin Dükey Rahimullah'a ulaşan isnatla şöyle dediğini rivayet eder. Ebu Hanife Rahimullah'ın Ebu Yusuf'a şöyle dediğini işitti. Size yazıklar olsun. Şu kitaplarda söylemediğim şeylerle benim adıma ne kadar çok yalan söylemişsiniz. Bunu Ebu Hanife bizzat kendi hayatında söylüyor. Benim söylemediğim şeyleri şu kitaplarda nasıl bana iftira ettiniz diye. Mulla Muhyiddin el-Hanefi Dirasatul Lebib kitabında şöyle demiştir. Mezheplerine ait kitaplarda dört imama nispet edilen her şey sabit değildir. Bilakis bunların çoğu veya tamamı onlara tabi olanların görüşleridir. Evet. Devamla şöyle diyor. Bunların Ebu Hanife, Malik veya Şafii'den rivayet edildiğini iddia eden kimse, sıhhat şartlarını taşıyan isnatla bunu ispat etmelidir. Bunu yapabileceklerini de hiç sanmıyorum. Yine şöyle der. Şüphesiz Hanefi kitaplarında dolu olan kıyasların çoğu Ebu Hanife'ye dayanmamaktadır. Sünnetin destekçisi İmam Fullani el-Maghribi rahimullah el-İkaz'da şöyle demiştir. Şeyh İsa es-Salibi el-Caferi el-Cezayri'nin tezkiresinde İbn-i Dakik el-İd rahimullah'ın öğrencisi el-Utfubi'den naklettik. İbn-i Dakik, dört mezhepten her birinin sahih hadise teker teker ve topluca muhalefet ettikleri meseleleri hacimli bir ciltte toplamıştı. Başına şöyle yazmıştı. Bu meselelerin dört imama nispet edilmeleri haramdır. Fakihlerin ve onları taklit edenlerin bunu bilmeleri gerekir ki bunları o imamlara nispet ederek onların adına yalan uydurmasınlar. Nitekim bu açık ve kesin delillerle sabit olmuştur ki revaçta olup dört imama nispet edilen fıkıh meselelerinin çoğu aslında onların fıkıhlarından değildir. Bunların onlara nispet edilmeleri büyük bir iftiradır. Bunların dört imamın fıkhı diye okutulması ümmeti aldatmak ve büyük bir cehalettir. Yine İmam İbn-i Dakik el-İd ve ondan başka uzman faziletli alimler bunu ispat etmişlerdir. Bunun aksini iddia edenlerin imamlara ulaşan bütün sıhhat şartlarını taşıyan isnatlarla bu nispeti ispatlamaları gerekir. İkinci olarak şayet bu görüşlerin onlara ait olduğunu kabul edecek olursak elbette onları mazur görürdük. Çünkü henüz onların asırlarında tertemiz sünnet tedvin edilmemiş olduğundan hadis onlara ulaşmamış olabilir. Şayet hadis ulaşmış olsaydı elbette bu görüşlerinden dönüş yaparlardı. Nitekim İmam Ebu Hanife Rahimullah kendi sözüyle bunu açıkça belirtmiş, Ebu Yusuf Rahimullah'a şöyle demiştir. Sana yazık ey Ebu Yakup, benden işittiğin her şeyi yazma. Zira bugün ben bir görüş belirtir, yarın bunu terk edebilirim. Yarın bir görüş benimser, ertesi gün onu terk edebilirim. Bu böyledir çünkü Ebu Hanife'nin görüşlerinin çoğunda kıyasa dayanıyordu. Daha kuvvetli bir kıyas gördüğü zaman o görüşünü değiştiriyor, başka bir görüşe geçiyordu. Bunu Tarih-ı Bağdat kitabında Atibül Bağdadi bitişik bir isnatla rivayet eder. İmam Malik Rahimullah'a gelince onun hakkında Şarani El-Mizan'da, Ebu'l-Felah El-Hanbeli Şezeratus Zeheb'de ve İbn-i Halikan tarihinde Hafız el-Hümeydi rahimullah'a ulaşan isnad ile şöyle dediğini zikrederler. İmam Malik rahimullah ölüm hastalığında ağladı ve şöyle dedi. Vallahi şu an görüşümle verdiğim her fetvadan dolayı bana kamçı vurulmasını isterdim. Geçmişte fırsatım vardı. Keşke görüşümle hiç fetva vermemiş olsaydım. İmam Malik rahimullah'ın bu sözü, Malik rahimullah'ın ashabının ondan naklettikleri bütün şahsi görüşlerini ve kitap ve sünnete dayanmayan içtihatlarını kapsar. Ashabından El-Kasım'ın rivayet ettiği El-Müdevvene kitabı da öncelikle buna dahildir. Özellikle bu kitapta muvattada bulunanlara şiddetle muhalif olan şeyler vardır. İşte aleykümselam ve rahmetullah. İmam Malik'e nispet edilen namazda elleri yana salmak görüşü de Müdevvene'de nakledilmiştir. Halbuki İmam Malik El-Muvatta kitabında ellerin bağlanmasını İbn Ömer radıyallahu anh'tan ve Seyl bin Sa'd'dan rivayet ediyor. Mukaddimetu İbn-i Rüşd kitabının şarihi, El-Müdevvene'de bulunan bazı bilgilerin Malik Rahimullah'a nispetinin sahih olmadığını zikretmiştir. Mesela namazda elleri salmak görüşü bunlardan biri olup, İmam Malik Rahimullah'ın El-Muvatta'da elleri bağlamak hakkındaki görüşüne aykırıdır. İmam Şafii Rahimullah'a gelince, onun hakkında sünnetin yardımcısı İmam Fullani El-İkazul Himemi Ullebsar'da Şafii'ye ulaşan isnadıyla kendisinin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nakil ehli katında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak bir haberin geldiği ve benim ona muhalefet ettiğim her meseleden hayatımda ya da ölümümden sonra olsun şimdiden dönüyorum. Ebu'l-Felah el-Hanbeli Şezeratu Zeheb'de şöyle der. İmam Şafii İmam Ahmed bin Hanbel'e şöyle derdi. Ey Ebu Abdillah, sen hadisi benden daha iyi bilmektesin. Sahih bir hadis geldiğinde onu bana bildir ki ben de onu benimseyeyim. Şamlı, Kufeli ya da Basralı birisinden gelmiş olsun hiç fark etmez. İbn-i Müflih Adab-ı Şeriye'de şöyle der. Şafii'nin ashabından El-Buveyti Rahimullah dedi ki Şafii Rahimullah'ın şöyle dediğini işittim. Bu kitapları telif ettim ve içindekilerle ilgilenmedim. Bunlarda mutlaka hata bulunur. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer o Allah'tan başka birisinden gelmiş olsaydı onun içinde pek çok çelişki bulurlardı. Nisa suresi 82. ayet. Bu kitaplarımda kitap ve sünnete aykırı bir şey bulursanız ben şimdiden ondan döndüm. Evet, İbni Hazm El-İhkam'da bu İmam Şafii'nin bu sözüyle ilgili olarak şöyle diyor. Taklit edilen fakihler taklidi batıl saymışlardır. Zira onlar arkadaşlarını kendilerini taklit etmekten yasaklamışlardır. Bu konuda en şiddetli olanları İmam Şafii'ydi. Allah ona rahmet etsin. Sahih rivayetlere uyma ve delilin gerekli kıldığı şeylere tutunma konusunda ondan gelen pekiştirmeler kadar başkasından gelmemiştir. Taklit edilmekten uzaklaşmış ve bunu ilan etmiştir. Allah onu bundan faydalandırsın ve ecrini artırsın. Pek çok hayra sebep olmuştu. Dört imamdan gelen bu açıklamaları anladıysan, onlardan her birinin mezhep kitaplarını dolduran ve açık naslara aykırı olan meselelerden tamamen dönüş yapmış olduklarını görmüşsündür. Kitap ve sünnete dönmek ve bu ikisinin dışında kalan taklit ve mezhep edinmeyi terk etmek, işte bu dört imamın da üzerinde bulundukları hadis ehlinin mezhebinin ölçüsüdür. Sekizinci delil, işte ilk yedi delil hadis ehlinin sahabe asrında, tabiün asrında mevcut oluşu, dört mezhep imamı olarak bilinen kimselerin de hadis ehli mezhebinde olduklarına dairdi. Bu delillerin sekizincisi şöyle devam ediyor. Dört imamın öğrencilerinin çoğu aynı şekilde hadis ehlinin mezhebi üzerinde ölmüşler. Hayatlarında dinde imamlarını taklit etmemişlerdir. Bilakis hak ortaya çıktığı zaman usulde ve füruda, yani gerek asıl meselelerde gerekse detay ayrıntılı meselelerde olsun, o imamlara muhalefet etmişlerdir. Aynı şekilde dinde taklitten yasaklamışlar, naslara aykırı meselelerden dönüş yapmışlar, vefatları anında tevbe etmişlerdir. Allah onları bağışlasın. Örnek olması için isimleriyle bazılarını zikredeceğiz. Sen de yanındakilerle beraber bunun din olduğunu düşünün ve onların tevbe ettikleri gibi siz de tevbe edin. İbn Haldun tarihinin mukaddimesinde şöyle demiştir. Onlarda fıkıh iki yola ayrılmıştı. Rey ve kıyas ehlinin yolu, ki onlar rey ehli, kıyas ehli Iraklılardır. Hadis ehlinin yolu, ki onlar da Hicazlılardır. Şehristani Rahimullah Milel ve Nihal'de şöyle der. Müştehitler iki sınıf ile sınırlıydılar. Hadis ashabı ve rey ashabı. Hadis ashabı, ki onlar Hicazlılardır. Malik bin Enes radıyallahu anh'ın ashabı, Muhammed bin İdris el-Şafii radıyallahu anh'ın ashabı, Es-Sevri rahimullah'ın ashabı ve İmam Ahmed bin Hanbel rahimullah'ın ashabıydılar. Et-Tacul Mükellel'de şöyle geçer. İbn Akil ile Ahmed rahimullah'ın ashabı hakkında, onlar Ahmed rahimullah'ın taklit edilmesini mübah görüyorlar mı diye sorulunca şöyle demiştir. Onlar şüphesiz kitap ve sünnetin zahiriyle amel eder ve şöyle derler. Ahmed'e değil, delile tabi olmak farzdır. İbn-i Müflih el-Hanbeli Rahimullah, Adab-ı Şeriye kitabında, İbn-i Akil Rahimullah dedi ki, kitap ve sünnete tabi olarak mektepteki itikadımdan döndüm. Kur'an ve sünnette bulunmayıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinden sonra ortaya çıkan her görüşten Allah Azze ve Celle'ye uzaklaşırım. Şezerat-ı Zeheb'de şöyle geçer. İmam Malik Rahimullah'ın arkadaşı Ma'an bin İsa el-Medeni Rahimullah hadis ashabından idi. O İmam Malik Rahimullah'ın ashabının en sağlam ve en güveniliriydi. Şevkan Rahimullah'ın El-Kavlül Müfid'de İbni Anan el-Maliki Rahimullah isnadıyla El-Üm diye bilinen Sahmiyun'un müdevvenesinin şerhinde şöyle demiştir. Malik Rahimullah'ın nice sözü ve görüşü vardır ki ashabı kendisine muhalefet etmişlerdir. Yani buralarda anlatılanlar, bu dört imamın öğrencileri de metot olarak hadis ehlinin yolunu benimsemişlerdi ve kitap ve sahih sünnetten bir delil ulaşıp da imamlarının görüşüne aykırıysa imamlarının görüşünü terk ediyorlar ve hadise tabi oluyorlardı. Şah Veliullah Ed-Dihlevi İhtil Cid'de Ebu Hanife'nin ashabından Ebu Yusuf, Züfer, Hasan İbni Zeyd ve Hasan bin Ziyad'dan şöyle dediklerini naklediyor. Nereden alıp söylediğimizi bilmeyen hiç kimsenin bizim görüşümüzde fetva vermesi helal olmaz. Yine Bustanul Muhaddisinde Şah Veliullah Dihlevi bunu zikrediyor. Ayrıca Emir el-Yemani Rahimullah İrşad-ül Nukat'ta zikretmiştir. Sübki Tabakat kitabında Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah'ın Ebu Hanife'nin usulüne muhalefet ettiklerini zikretmiştir. Gazali Rahimullah El-Menhul'de şöyle demiştir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed mezhebinin üçte ikilik kısmında Ebu Hanife'ye muhalefet etmişlerdir. Mısır Diyarı'nın müftüsü Abdülkadir, bu Hicri 1323 yılında vefat etmiştir. Et-Tahrirul Muhtar, Lireddil Muhtar adlı kitabında şöyle demiştir. Onlardan her birinin Ebu Hanife Rahimullah'tan ayrı olarak ona muhalefet ettikleri birer usulü vardı. Yani bütün öğrencileri Ebu Hanife'ye muhalefet ediyorlardı. Et-Debusi El-Hanefi, Tesisün Nazar kitabında Ebu Hanife ile iki öğrencisi arasındaki ihtilafları, Ebu Hanife ile İmam Muhammed arasındaki ihtilafları ve Ebu Hanife ile Ebu Yusuf arasındaki ihtilafları detaylı örnekleri vererek zikretmiştir. Hatibül Bağdadi Tarihül Bağdat'ta Yahya bin Mayle ulaşan isnad ile şöyle dediğini zikretmiştir. Kadı Ebu Yusuf hadis ashabını sever ve onlara meylederdi. Yine Amr'en Nakıt Rahimullah'a ulaşan isnad ile şöyle dediğini rivayet eder. Ebu Yusuf Rahimullah dışında rey ashabından birinde rivayette bulunmayı sevmem. Zira o sünnet ashabındandı. Yani bu Iraklı rey ekolünden Ebu Yusuf dışında kimseden rivayeti uygun görmem demiştir. Çünkü Ebu Yusuf hadis ashabındandır. O yüzden ondan rivayette sakınca yok. Ama diğerleri müşkülatlıdır diyor. Zehebi Rahimullah Tezkiretül Huffaz'da Hatip tarihte Muhammed bin Sema'a'ya ulaşan bir isnad ile şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Vefat ettiği günde Ebu Yusuf'un şöyle dediğini işittim. Aynı şekilde Yahya bin Yahya da bunu Ebu Yusuf'tan işittiğini söyledi. Kitap ve sünnete uygun olanlar dışında bütün verdiğim fetvalardan dönüyorum. Bu açıklamalardan anlaşıldı ki dört imamın öğrencilerinin çoğunluğu dinde taklitçi değillerdi. Onların asırlarında belli bir kimsenin taklit edildiği bir mezhep yoktu. Meselelerde taklit etmeksizin bağımsız anlayışlarıyla ancak kitap ve sünnete müracaat ediyorlardı. İşte bu dönüş yaptıkları, vefat anlarında başkasından tevbe ettikleri ve hepsinde üzerinde öldükleri mezhep hadis ehlinin mezhebidir. Dokuzuncu delil, ileri gelen uzman ve fazilet sahibi alimlerin çoğu üzerinde bulundukları mezhep ve taklitten hadis ehlinin mezhebine dönüş yapmışlardır. Şeyh İbn-i Dakikel İyid Rahimullah bunlardan birisidir. O öğrencisi El-Utfuvi'den bir kağıt getirmesini istemiş ve ölüm hastalığında onun üzerine not yazarak döşeğinin altına koymuştu. Vefat ettiği zaman çıkardılar ve orada mezhep taklidinin mutlak olarak haram olduğunu gördüler. Yani bunu ancak vefatından sonra açıklayabilmiştir. İmam Gazali Rahimullah bu onlardan bir diğeridir. Sahih-ül Buhari'yi vefat ettiği gün göğsüne koymuş ve şöyle diyordu. Ben tevbe ediyor ve Sahih-ül Buhari'de olan ne varsa bunların üzerine vefat ediyorum. Allah ona rahmet eylesin. Hanefilerin şeyhi Molla Ali'l-Kari Rahimullah da bunlardan birisidir. İrab-ül-Kari Ala Evveli Babil Buhari adlı kitabında bizzat kendisi bu şekilde dönüş yaptığını anlatmaktadır. Yani kitap ve sünnete döndüğünü açıklamıştır. Allame Mansur bin Muhammed et-Temimi Rahimullah Hanefi iken dönmüş ve taklidi terk ederek ölünceye kadar hadisine amel etmiştir. Allah ona rahmet eylesin. Hafız İbn-i Rumiye el-Endülüsi Rahimullah Maliki iken dönmüş ve taklidi terk ederek ölünceye kadar hadis ehlinin mezhebini tercih etmiştir. Şeyh Ahmet bin İbrahim el-Vasiti Rahimullah Şafii iken dönmüş ve taklidi terk ederek hadis ehlinin mezhebini seçmiştir. Allame İbnül Makrizi Ahmet bin Ali Rahimullah Hanefi iken dönmüş, taklidi ve mezhebe bağlanmayı terk etmiş ve hadisle amel etmeyi tercih etmiştir. Şeyh Abdülkadir el-Geylani Rahimullah Hanefi iken dönmüş ve taklit mezhebini terk ederek hadis ehlinin mezhebini seçmiştir. İbn-i Halikan tarihinde Ebu Cafer Muhammed bin Ahmet Rahimullah'ın şöyle dediğini zikreder. Hanefi mezhebine göre fıkıh öğrendim. Hac yaptığım yıl rüyamda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Medine mescidinde gördüm ve ona ey Allah'ın Resulü Hanefi mezhebinin fıkhını öğrendim. Bu mezhebe uyayım mı dedim. Hayır buyurdu. Yine İbn-i Halika'nın tarihinde Ebu Sa'd Abdülkerim el-Fakih Rahimullah'ın hac yaptığı sırada Hanefi mezhebinde olduğu ve Hicaz'da hadis ehlinin mezhebine geçmesi gerektiğini anladığını zikretmiştir. Aynı eserde yani İbn-i Halika'nın tarihinde Mübarek bin Ebi Talip el-Vecih en-Nahvi'nin Hanefi mezhebine göre fıkıh öğrendiği, sonra hadis mezhebine geçtiği zikredilir. Yine aynı eserde Ebu Hamid Muhammed bin Yunus el-Fakih Rahimullah'ın Hanefi mezhebinden hadis mezhebine geçtiği zikredilmiştir. Aynı kitapta Sultan Mahmud el-Gaznevi Rahimullah'ın Hanefi mezhebinde olduğunu zikrettikten sonra şöyle der. Sultan Hanefi mezhebinden yüz çevirdi ve hadis mezhebine tutundu. Bunların örnekleri çoktur. Her zaman ve her yerde onların sayısını ancak Allah bilir. Hak üzerinde bulunanlar günümüze kadar nesilden nesile devam etmiştir. Amel edenlerin ecirleri ne güzeldir. 10. delil, meşhur imamlar ve 4 imamın asrında bulunan veya onlardan sonraki Şube, İbn-i Dükeyn, İbn-i Medini, Ebu Hatim el-Razi, Ebu Zür'atul Razi, İbn-i Adi, İbn-i Mende, Dare Kutni, İbn-i Hibban, İbn-i Hüzeyme, El-Hatibül Bağdadi, İbn-i Cevzi, Zehebi, Şeyhülislam İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım, İbn-i Cerrut Taberi, İbn-i Kesir ve benzerleri gibi büyük alimlerin Allah hepsine rahmet etsin sayılarını ancak Allah bilir. Sıhhahus sitte sahipleri olan imamlar İmamlar İmamı, Muhaddislerin Önderi, İmam Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace ve Tirmizi, Allah hepsine rahmet etsin. Önceki ve sonraki muhaddislerden birçok kimse de bunlara dahildir. Şüphesiz onların hepsi hadis ehlinin mezhebi üzerindeydiler. Onlar taklitçi olmadılar ve dört mezhepten birine uymadılar. Bunun delili onların hadis münekkitleri olmalarıdır. Dört mezhebin meselelerini eserlerinde tenkit etmişlerdir. Taklitçiler insaf ve adalet gözüyle baksalar, imamların, muhaddislerin, ilk Müslümanların durumlarını ve yaptıklarını araştırsalar, elbette kesin olarak anlarlar ki onlar hadis ehlinin mezhebinde olmuşlardır. Onlar dinde taklit etmeksizin, kitap ve sünnete bağımsız anlayışlarıyla tabi olmak ve muhacirlerle ensardan ilk Müslümanların yoluna uymak hususunda icma etmişlerdir. Hem onlar hem de kendilerine tabi olanlar nesilden nesile bugüne gelince kadar hadis ehlinin mezhebi üzerinde amel etmişlerdir. Zikredilen bu mütevatir haberlerin nakledilmesiyle hadis ehli grubunun ve onların yollarının yeni ve beşinci mezhep olmadığı zorunlu olarak anlaşılmaktadır. Hatta onlar üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu, ilk mensuplarını sahabelerin teşkil ettiği, nitekim daha önce ayrıntılı olarak açıklanmıştı, İslam'ın aslı üzerinde bulunan kimselerdir. Onlar hakikatte İslam'ın ilk ortaya çıkışından beri kitap ve sünnete sarılan kimselerdir. Çünkü güvenilir Resul sallallahu aleyhi ve sellem onların ellerinde ortaya koyduğu hak ile kendi asrından itibaren onların kıyamet gününe kadar kendisinden rivayet ettikleri şeylerin doğruluğuna şahitlik etmiştir. Bunun en büyük şahidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlar hakkında şöyle buyurmasıdır. Allah'ın emri yani kıyamet gelinceye kadar ümmetimden hak üzerinde bulunan ve muhalefet edenlerin kendilerine zarar veremeyeceği bir grup bulunmaya devam edecektir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Onlar hadis ehli grubudur. Nitekim önceki ve sonraki meşhur alimlerin çoğunluğu ileride geleceği gibi bunu böylece kararlaştırmışlardır. Böylece 10 delili tamamlamış olduk. 4 imama Allah onlara rahmet etsin, saygı göstermenin gerekliliği. En şaşılacak konulardan birisi de sünnete tabi olmaya teşvik eden ve taklitten sakındıran birini gördüklerinde ona yakışmayan şeyler nispet etmeleri, yalan söylemeleri ve onu suçlamalarıdır. Birbirlerine aldatıcı, süslü sözler söyleyerek onun taklidi kötülemede amacı dört imamı küçümsemektir derler. Nitekim günümüzde de aynı suçlama devam ediyor. Allah noksanlıklardan münezzehtir. Bu büyük bir iftiradır. Bu miskinler dört imamın bizzat kendilerinin belli bir mezheple bir şahsı taklit etmenin şirke götüren, ehlini bidate düşüren ve hatta helak çukuruna düşüren bir haram olduğunu kabul ettiklerini bilmezler. Bu husus dört imamın dilleriyle kınanmıştır. Hatta onlardan her biri taklitçiler taklit etmekten tevbe ettirilir demişlerdir. Nitekim İmam Malik Rahimullah buna açıkça söylemiştir. O tabiinden olan İbrahim el-Nehai'nin görüşünü tercih ederek sahabeden olan Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın görüşünü terk eden bir kimsenin tevbe ettirileceğini söylemiştir. Peki ya Nehai gibi veya ondan da aşağıda olan birinin sözünü tercih ederek Allah Teala'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü terk eden kimsenin durumu nasıl olur? Kitap ve sünnetten gelen delili terk eden ve yasaklanmış olan taklit ve mezhep edinme günahını işleyen kimse dört imamın yolunda değil, bilakis onlara muhalefet eden bir kimsedir. Hakikatte dört imamı küçümseyenler onları taklit edenlerdir. Biz ancak onların taklidi ve mezhebe uymayı yasaklama yolunun ve kitap ve sünnete tabi olma hidayetinin üzerindeyiz. Bu da hem söz hem de davranış bakımından o imamlara uygun olan yoldur. İmamların üstün makamlarını ve yüksek mertebelerini küçümsemenin anlamı nedir? Hatta onları taklit ettiklerini ve mezhebine uyduklarını iddia edenler, onların yollarını apaçık bir şekilde ilk muhalefet edenler ve onları küçümseyenlerdir. Hiç kimse imamına bu konuda muhalefetini inkar edemez. Hangi konuda muhalefet ediyorlar? Bizi taklit etmeyin sözüne muhalefet etmekle bunu ortaya koyuyorlar. Eğer öyle değilse işte at işte meydan. Gün ise yarışma günüdür. Dikkat edin, bizler usul ve furu olarak pek çok meselede onun taklit ettiğini iddia ettiği ve amelleriyle muhalefet ettiği imamına muhalefet ettiğini ispata hazırız. Bu topluluğun kitapları ortadadır. Bunlar imamın kulağına ulaşmamış ve onun söylemediği meseleler ve hükümler içermektedir. Yani bu mezhep kitapları. Sadece onlara iftira edilmiştir. Onlar, bu imamlar ise bunlardan kıyamet gününe kadar uzaktırlar. Şayet bu zamanda hayatta olsalardı ve kendilerine nispet edilen fıkhi ayrıntıları, meseleleri, kıyasları ve ihtimalleri görselerdi, elbette herkesin huzurunda en yüksek sesleriyle bağırır, bunlar bize iftiradır derlerdi. Acele etme, Allah dilerse onları kıyamet gününde bağıranlar arasında bulacaksın. Nitekim bunu Molla Muhyiddin el-Hanefi Rahimullah, Dirasatül Lebib kitabında şu sözleriyle dile getirmiştir. Şüphesiz dört imamlardan sabit olduğuna göre onlar, hadisin sabit olması halinde, hatta kendilerinin delillerinin zayıf olması halinde kendi sözlerinden uzaklaştırmışlardır. Bu gibi durumlarda onların görüşünde ısrar edenler olursa imamların bir suçu yoktur. Kıyamet gününde onları taklit edenlerden ilk uzaklaşacak olanlar imamlardır. İstersen şu ayeti oku. Bakara 166-167. Yine o zaman peşlerinden gidilenler azabı görüp peşlerinden gelenlerden kaçıp kurtulmuşlar. Kendileriyle aralarındaki münasebetler kesilmiş ve peşlerinden gidenler keşke bizim için dünyaya bir defa dönüş olsaydı da onların bizden kaçıp kurtuldukları gibi biz de onlardan kurtulsaydık derler. İşte Allah onlara amellerini üzerlerine yığılmış pişmanlıklar halinde böyle gösterecektir. Bundan daha büyük bir yalana bak. Zira taklitçi mezhep taassubu sebebiyle gönderilmiş peygamberlerin Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dahi söylemediği sözü söylettirerek mezhebi desteklemek için hadisi uydurmaktadır. Diyor ki, uydurmacı birisi, günahkar, alçak bir mutaassıp söylüyor bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimde Ebu Hanife denilen birisi olacaktır. O ümmetimin kandilidir. Şüphesiz diğer peygamberler benimle övünürler, ben de Ebu Hanife ile övünürüm. Onu seven beni sevmiş olur ve ona buğz eden bana buğz etmiş olur. Evet. Yine ümmetimde Muhammed bin İdris Eşşafi denilen birisi olacaktır. O ümmetime iblisten daha fazla zarar verecektir. Bu uydurmalardan Allah'a sığınırız. İmam Mehdi'nin Ebu Hanife'yi taklit edeceğini, İsa Aleyhisselam'ın dört mezhepten biriyle hükmedeceğini iddia ederler. Hatta Hanefi alimlerden Şeyh Ebu Hafs el-Kebir zamanında birisi mezhebini terk edip hadisle amel etmeye başlar. İmamın arkasında Fatiha okur. İntikalilerde ellerini kaldırır ve buna benzer sünnetlerle amel eder. Bu durum adı geçen şeyhe haber verilince şeyh öfkelenir, inat eder, sultana o kimseye had cezası vurdurulmasını emreder. Bunu Fetevâ-l Hammâdiyye'de, Tatarhaniye ve İrşad kitabında nakletmişlerdir. Mezhep alimlerinden çoğu anlattığımız bu duruma düşmüşlerdir. İnsanları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle amel etmekten engellemişlerdir. Bu yüzden Şeyhülislam Abdurrahman Ebu Şame şöyle der. Zamanımızdaki fakihler hadis ve rivayet kitaplarına bakmayı, bunların anlamlarını kavramayı ve kitapları kendi başına okumayı haram saymışlardır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vallahi bizim zamanımızda da aynısını iddia eden sapıklar var. Yani diyor ki Bukhari ve Müslim'e sakın bakmayın ya harcı olursunuz ya mürci olursunuz diyor. Benim evimde Bukhari var tozlandı yıllardır elimi değmedim diyor. Dört imam ve bu ümmetin bugünümüze kadar gelen ilim ehlinin ilimleri, üstünlükleri, takvaları, Allah'tan korkuları, zühdleri, dinde ihlasları, sonradan çıkarılan bidatleri ve taklidi terk etmeleri hususunda ittifak ettikleri diğer müçtehitleriyle mücedditleri hakkındaki itikadımız şudur. Onlar bu ümmetin değerlileri ve hayırlılarıdır. İnşallah alemlerin Rabbi katında kulların en faziletlileridirler. Onlar dosdoğru yol üzerindedirler. Kendi zamanlarında onlardan istifade edenleri kendilerini ve başkalarını taklit etmekten ve mezhep edinmekten yasaklamışlar. Onları kitap ve sünnete sarılmaya irşad etmişlerdir. Nitekim başkaları bir tarafa o değerli alimlerin taklitçilerinin kitaplarında dahi bunlar rivayet edilmiştir. Yani taklit ettikleri halde, taklitçi oldukları halde bu imamların bizi taklit etmeyin sözünü nakletmişlerdir. İslam imamlarının Allah onlardan razı olsun önemi budur. Müslümanlardan birinin ilmi, verağı, Allah'tan takvası, din imamlarından biri hakkında kendisini veya başkalarını taklit etmekte yasaklaması sebebiyle hakaret etmesinden veya halleriyle ve fiilleriyle herhangi bir meselede basiretsiz hareket ettiği konusunda kötü zanda bulunmasından Allah'a sığınırız. Bu ancak hakka karşı basireti kör olmuş bir kimsenin yapacağı şeydir. O imamları alçaltmanın caiz olduğunu söyleyenleri Allah katletsin. Evet, yine Allah hile yapanları, kişilerin ve mezheplerin görüşlerini, ayet ve hadis kendisine ulaşmış olmasına, hakkın ve mezhebinin batıl oluşunun ortaya çıkmış olmasına rağmen, Allah Azze ve Celle'nin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin önüne geçirenleri, tek bir mesele olsa dahi, kitap ve sünneti reddedenleri, onları mezhebine göre tevil edenleri, bunları içtihatlara, görüşlere ve kıyaslara arz edenleri, kitap ve sünnete arz etmeyenleri de katletsin. Dinin garipliğinin ve İslam'ın Müslümanların arasından gitmesinin en büyük sebebi budur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ey sadık Müslüman! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında onun hadislerini ve Allah Teala'nın kelamını onun şerefli dilinden işittiği halde yüz çevirenlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Kur'an-ı Kerim'de veya doğulu batılı Müslümanların alimlerin katında muteber olan sahih sünnet kitaplarında gördükleri bir ayet veya sahih ve sabit bir hadisin önüne görüşleri geçirerek yüz çevirenler arasında fark yoktur. Allah Resulü'nün sözünden yüz çevirmek ister hayatında olsun ister vefatından sonra olsun fark etmez. Allame Tekyüddin Sübki Mâna kavlil İmam el-Muttalibi izâ sahhal hadisü fehüve mezhebi adlı faydalı risalesinde Mecmuatur Resail-i Müniriye kenarında basılmıştır. Bu kitap şöyle diyor. İnsan kendisinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda olduğunu ve ondan hadisi işittiğini kabul etsin. O hadisle amel etmeyi erteleyebilir mi? Hayır vallahi. Herkes kendine göre onunla amel etmekle mükelleftir. Yani bu ne demek? İşte bu imamların bu sözü. Ya bize bir hadis gelir, hadis okuruz da yanlış anlarsak ne olacak? Allah Resulü'nü duyduğun zaman yanlış anlarsan ne olacaksa o olacak. Yani fark eden bir şey yok. Bizler kitap ve sünnete muhatap olmakla mükellefiz. Hak'tan sonra sapıklıktan başka ne vardır? Hak nedir? Peygamber'e tabi olmak. Gerisi sapıklıktır. Özetle dört imamın görüşler üzerine kurulu meselelerde bugünkü taklitçilerin üzerinde bulundukları yol üzerinde olduklarını hayal eden kimse hata eder. Bu söz helak olmuş kimselerin sözüdür. Zira gerçekte dört imamı küçümseyen onların sözünden çıkan kimsedir. Onların bizi taklit etmeyin sözünü dinlemeyen kimsedir. Onların kitaplarını dolduran bu meseleleri asla dört imamdan biri yazmamış, bunlardan haberleri dahi olmamıştır. İmam İbn-i Dakik el-İd Rahimullah'ın ve diğerlerinin sözüne çıkarken ayrıntılı şekilde bahsedildiği gibi bunlar o imamlara iftiradır. İşte Ebu Hanife Rahimullah. Onun fıkıh alanında bir kitabı yoktur. Ancak Fıkhül Ekber kitabının ona ait olduğu söylenmektedir ki o da Hanefilerin muhalefet ettikleri akideye aykırıdır. Onların üzerinde oldukları akideye aykırıdır. Yani bugün Hanefiler Maturidi akidesinde olduklarını söylerler. Fıkhül Ekber ise baştan sona Maturidi akidesini reddeder. Bununla beraber Ebu Hanife'ye sahip bir kitap nispeti de yoktur. Ancak öğrencilerinin derlemeleri, toplamalarıdır. Fıkhi meseleler hakkında bir kitap değildir Fıkhül Ekber kitabı. Ebu Hanife'ye nispet edilen müsned ise yine fıkıh alanında değil, hadis alanında bir kitaptır. Evet, bu müsned Allame el-Muallimi şöyle diyor, 17 müsnetten ibarettir. Bu müsnetleri toplayanların çoğu sonrakilerdir. İçlerinde yalanla itham edilen kimseler vardır. Onların arasında itham edilmeyenler ise Ebu Hanife'ye ulaştırdıkları isnatlarda rivayetine güvenilmeyen kimselerdir. Yani Ebu Hanife'ye müsned olarak nispet edilen bir kitapta, yani hadis müsnedinde söz konusu değil. Bu ancak çok zayıf veya hadis uyduran kimseler tarafından nakledilmiş kitaplardır. Fıkhül Ekber kitabı da Ebu Muti el-Belhi diye zayıf bir ravi tarafından Ebu Hanife'den nakledilir. İmam Malik Rahimullah'ın sadece El-Muvatta adlı kitabı vardır. O da bugün kullanıldığı anlamda bir fıkıh kitabı değil, hadis kitabıdır. Bununla beraber Malikiler bu kitapla ilgilenmezler, onda olanları dahi bilmezler. İmam Şafii Rahimullah'ın fıkıh alanında müstakil bir kitabı yoktur. El-Um adlı kitabı ve Er-Risalesi fıkıh usulü hakkındadır. Bununla beraber İmam Şafii Rahimullah adı geçen eserlerinde bazı meselelerde hata ettiğine karar vermiş ve hayatındayken bunlardan dönmüştür. Nitekim değerli arkadaşı El-Buyeyti Rahimullah bunu naklederek şöyle demiştir. İmam Şafii'nin şöyle dediğini işittim. Bu kitapları yazdım fakat bunlarda hata bulunması kaçınılmazdır. Yani mutlaka hata vardır. Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eğer o Allah'tan başka birisinden gelmiş olsaydı onun içinde pek çok çelişki bulurlardı. Nisa suresi 82. ayet. Şu kitaplarımda kitap ve sünnete aykırı bir şey bulursanız ben ondan dönmüşümdür. İcma ile ehli sünnetin imamı olan İmamlar İmamı Ahmet bin Hanbel Rahimullah fıkıh konusunda tek bir kelime yazmamıştır. Ancak kendisinin büyük bir müsnedi vardır. O da hadis kitabıdır. İmam Ahmet Rahimullah sünnete tabi olmakta hırslıydı. Taklitten, içtihatlardan ve görüşlerden şiddetle yasaklardı. Bu yüzden İbni Haldun şöyle demiştir. İmam Ahmed bin Hanbel Rahimullah insanların sünneti en çok ezberleyeni ve en çok hadis rivayet edeniydi. Şayet o olmasaydı dünyada ne sünnet ne de sünnet ehli kalırdı. Onun yaşadığı tabakat ve biyografi kitaplarında zikredilen olaylar meşhurdur. Allah Teala onların hepsinden razı olsun. Dört imama saygı gösterilmesinin farz, makamlarının yüksek, faziletlerinin büyük ve ilimlerinin geniş olduğuna şüphe yoktur. Onlarla beraber olan halis hak, onların üzerinde bulundukları kitap ve tertemiz sünnetin hidayeti, bu ikisini bağımsız olarak anlamaları, dinde hiçbir kimseyi taklit etmekten, herhangi bir kimseyi taklit etmekten yasaklamaları ve İslam'da mezheplerden birine uymayı haram saymalarıdır. Lakin taklitçiler imamlarını taklide sevk etmek için kitap ve sünnet naslarını reddediyorlar. Dinde hurafeler ve bidatler en çok taklit kapısından girmiştir. Donuk resmi alimler mezheplerinin kitaplarına zikrederek bunların meşru olduklarına delil getirmişlerdir. Bu kitaplarda bulunanları da imamlarına nispet ederek okuyucularına ve öğrencilerine bunlar dört imamın fıkhıdır derler. Hayır ve asla bu kesinlikle dört imamın fıkhı değildir. Onlara nispet edilen ve mezhep kitaplarından onlardan nakledilen her şeyin o imamlara nispeti sabit değildir. Bilakis onların çoğunluğu veya tamamı onlara tabi olanlara ağır basan görüşlerdir. Şahitlerin huzurunda en yüksek sesle diyorum ki, mesela İmam Ebu Hanife'den veya İmam Malik Rahimullah'tan yahut İmam Şafii Rahimullah'tan rivayet edildiği iddia edilen şeylerde sıhhati gerektiren bütün şartları ispatlayarak bunların sahih olduğunu ortaya koysunlar. Onların bundan aciz kalmaktan başka bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Birbirlerine yardım etseler dahi. Evet, ilim ve dinle ilgili diğer meselelerde de hakka muhalefet edenlerin durumu budur. İki vahyin, kitap ve sünnetin metoduna ve sünnet imamlarının yollarına cahil ve aciz kalanlar muhalif düşerler ve felakete uğrarlar. Evet, bugünlük burada bırakalım inşallah. Bir sonraki dersimizde Allah izin verirse rağbet gören mezhepler hakkında tarihe bir bakış başlığı altında müellif neler aktarıyor onları nakletmeye çalışacağız. Bu da önemli bir konu. Amin cümlemizden. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etubu ileyk.